Evet efendim, herkese merhabalar. Artık Türkiye'nin en çok dinlenen podcastlerinden birinde değilsiniz. Niye böyle oldu anlamadım.
Ama olabiliriz. Dinlerseniz oluruz.
Hala umut var. Ama hala yine de hiçbir özelliği olmamasına rağmen Türkiye'nin arabada çekilen tek podcastsiniz efendim diyerek konumuzu
başlatıyoruz.
Peki, konumuz ne? Seçimler. Hem Türkiye seçimlerine biraz gireceğiz ama daha orta vadede, uzun vadede yani seçimler hayatımızı etkiliyor. Bu seçim kandırmacası nedir? Tüm bunların detaylarını konuşacak podcast'imize hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
İlk kim başlamak istiyor? Ben başlayayım.
İsterseniz siz genelden başlayın. Ben bireysel davranış
tamam. yapacağım. Tamam. Ben seçimlerin kazananın tip olacağını düşünüyorum. Tamam, İhraç Esmi'yi bırakayım. Şimdi seçim aslında aldatmacası insan üzerinde çok güzel bir etkisi olan bir şey. Bu demokrasi, oy verme falan fişman. Bunu diyorlar ki kontrol hissiyatının olması. Yapılan çok güzel deneyler var. İnsanları iki gruba ayırıyorlar mesela. Bir gruba güya seçim hakkı veriyorlar. Nasıl bir seçim hakkı biliyor musunuz? İşte bir ses var ve diyorlar ki bu tuşa basarsan eğer... O sesi durdurabileceksin. Çok rahatsız edici bir ses var. Diğer gruba ise hiç böyle bir hak vermiyorlar. Bu sırada o şeye basma şansı olanlar sonuna kadar dayanabiliyorlar deneyim ve hiçbir şekilde tuşa basmıyorlar. Ama o tuşa basma hakkı verilmeyenler, yani herhangi bir kontrol olduğunu düşünmeyenler çok daha hızlı bir şekilde deneyden ayrılmak istiyorlar. Diyorlar ki tamam benim için bu ses gürültü yeterli. Bitmedi. Yine çok güzel deneyden bir tanesi huzur evlerinde yapmışlar hocalarım. Huzur evlerinde kendi seçimleriyle gelen yaşlılar ve bunu bir şekilde ailesinin zoruyla geldiğini düşünen yaşlılara bakmışlar. Ve ailesinin zoruyla geldiğini düşünen yaşlıların ölüm şeyleri diğerlerine göre %70 oranında çok daha fazla çıkmış durumda. Dolayısıyla insan seçim olduğu düşündüğünde hem daha fazla dayanabiliyor hem de bu sağlığını bile etkiliyor. Halbuki illa seçimimiz olmasa bile gerek yok.
Bununla ilgili bir çalışma da yapmışlar seçimle ilgili. Bu genel seçimlerde birkaç kişiyi alıp şey sormuşlar. Oy vermek durumundasınız, vermezseniz para cezası verecek. Bir kısma da demişler ki işte haklarınız için bilmem ne hani sizi seçiminize bırakıyoruz. İsterseniz verin, isterseniz vermeyin. Oy. Vermeyen kısmın katılımı daha yüksek olmuş ve daha akılcı seçimler yapmış. Ama zorunlu kılınan kısım rastgele seçimler yapmış ve hani bütünlükçü o şey çıkmamış.
Bak burada yine o çok sistem. İlginç çalışmalardan bir tanesi çocuklara yapıyorlar bunda. Oyuncaklar var tamam mı? Oyuncaklardan çocuklara seçim yaptırıyorlar. Ben atıyorum işte ayıcık oyuncağını seçtim. Güzel. Buyur diyorlar bir gruba bunu veriyorlar. İkinci gruba şöyle yapıyorlar. Ben ayıcığı seçiyorum. Belli bir süre geçtikten sonra sanki adam senin seçimini sana veriyor yine. Yani senin seçtiğin oyuncağı veriyor ama diyor ki ben zaten bunların hepsi aynı ama sana şunu veriyorum diye. Ve aslında çocuğun yine seçtiğini veriyor ve şunu fark ediyorlar. Çocuklar seçim olduğunu düşündüklerinde, kendi seçimiyle verildiklerini düşündüğünde oyuncağı çok daha fazla seviyorlar. Çok daha uzun süre oynuyorlar. Ama sevdiği oyuncak birey tarafından ona verildiyse çok daha az oynuyorlar. Yani aslında seçim o duygusu tamamen bir aldatmaca. Aynı evet. Türkiye'de demokrasinin olduğu sayılması gibi diyerek.
Nasıl ya buraya gideceğim. Kendi...
Yok. Demokrasinin aslında bu halka o ülkede yaşamanın bir nevi o aldatmacasını veriyor anladın mı? Hani kendi seçim hakkın varmış gibi düşünüyorsun. Halbuki az hocam oy versen de vermesen de bir şey değişmeyecek büyük ihtimalle seçimlerde. Kim kazanır?
Şu an kendimi yakmayacağım. Çünkü doçent olmam lazım.
Bir dakika bu podcast'ın sonunda şöyle bir şey yapalım mı? Oranları verelim. Kimin olduğunu söylemeyelim. En iyi oranı kim tutacak bakalım. Ben %48'e 46 biteceğini düşünüyorum. İsim de vermiyorum. Bu. Bunu söyleyeceğiz.
Şimdi toplayınca şey olmuyor.
No. Yüz olmayacak zaten. Arada Sinan onunla şey de var. İnce de var.
Ben onları hiç saymam.
Linç yedirme bize.
Bence 39'a 35.
Ya da oha imkansız. Evet. Her türlü iddia ediyorum 39-35 olmaz.
Ben öyle.
Tamam 48'e 46.
Algoritmama göre yani.
48'e 46. 40. Partiler değil hocam. İki aday.
Tabii biliyorum tamam. Evet.
Şöyle. 42'ye işte onun biraz daha altı gibi düşün. 40. 39.
Tamam.
38.
Şimdi size iddiaya giriyorum. Bu arada dinleyicimize ne istiyorsanız veriyorum sizin gibi çıkarsa. Ben %100 eminim ben kendime daha yakın çıkacak. Çünkü sizinkiler çok kötü oranlar.
Ben verecek hiçbir şeyim yok ya. Gerçekten gençler.
Güzelim aksiyonum bitti ya. Evet başka ne var aramızda?
Evet şimdi ben alıyorum mikrofonu madem konuşmanız bir. Şimdi hocalarım ben şuna baktım. Şimdi eminim hepimiz bu süreçte bir sürü kampanya izliyoruz. Haberleri takip ediyoruz. Kimi zaman çok tuhaf haberlerle ve Instagram'da sosyal medyada değişik olaylarla karşılaşıyoruz. Ve kafanızda soru işareti oluyor. Ya kim veriyor bu oyları? Ya da abi bu duruma nasıl oy verilebiliyor gibi yorumlar kafanızdan geçiyordur. Ben seçim sürecinde insanların davranışlarını irrasyonelleştiren unsurlara baktım.
Güzel.
Bu noktada da psikolojiye gittim. Şimdi ilk enteresan olarak bulduğum şeylerden biri tiksinme duygusuyla alakalı. Toronto Üniversitesi'nde Yuval Inbar diye bir profesör var. Bu adam bütün hayatını tiksinme duygusunu çalışmaya adıyor ve bu çalışmaları da politika ve seçim davranışı üzerinden yapıyor. Şimdi hoca diyor ki, hoca bir araştırma yapıyor aslında. 20-30 yıllık süren bir araştırma bu arada. Ve farklı birçok ülkede, Afrika bölgesi hariç çalışmalar yapılıyor. Bir iğrenme ölçeği geliştiriyor. Ve bu iğrenme ölçeğinde işte mesela bir arkadaşınızın iç çamaşırlarını haftada sadece birkaç kez değiştirdiğini keşfettin. Ne yaparsın? Tiksinir misin? Arkadaşlığına devam eder misin?
Bence
gibi.
İyi.
Çeşitli birçok soru bulunuyor kişinin tiksinme derecesini ölçmek amacıyla. Ardından da deney aldıkları kişilere siyasi görüşlerini, oy verme eğilimlerini, muhafazakar mı, sol kanat mı, bunlara bakıyorlar. Ondan sonra iç çalışmanın sonucunda tiksinme eğilimi yüksek kişilerin muhafazakarlığa daha eğilimli olduğu çıkıyor. Sonra bunu araştırmacılar bunun üzerine farklı birçok çalışma yapıyor. Sonuçlar tekrar ediyor gerçekten de. Hep tiksinme duygusu yüksek olanlar muhafazakarlar olarak çıkıyor ve bunu bireylerin biyolojik ya daha doğrusu davranışsal bağışıklık sistemi üzerinden açıklıyorlar. Şöyle bir durum. Aslında biz şehirleştikçe, toplumlaştıkça insanlar daha çok o topluluk bağından dolayı normlara bağlanıyor ve normlar tarafından kabul edilemeyen unsurlara karşı tavır geliştiriyorlar. Bu unsurlar ne kadar zedelendikçe kişinin toplumu bozan davranış anlayışı ve algısı değişip daha gelenekselci bir tavır sergiliyor. Mesela siyasetçileri düşünün. Bizim ülkemizi düşünün. Biz toplulukçu bir toplumuz. Ve siyasette bir siyasetçinin adaylıktan çekilmesi ya da siyasi hayattan çekilmesinin en önemli etkeni nedir Türkiye'de?
Tape.
Aynen öyle. Tapesinin çıkması. Evet, çünkü toplum normlarına aykırı bir tiksinti yarattığı için öbür tarafa karşı bir duruş geliştiriyor.
Sen şimdi o zaman şöyle demek istiyorsun. CHP'liler şerefsizdir, ahlaksızdır.
Hayır. Tiksinmezler mi demek istiyorsun hocam? Hiç öyle bir şey demiyorum. Aksine bunun dereceleri var. Hani bunlar hiç olmuyor demiyorum ama tiksinme duygusu, koku duygusu, hatta Amerika'da bir seçimlerde bir eyaletteki seçmen belediye adaylarından biri koku etkilediği için seçim düşüncelerini başka insanların seçim resimlerini çöp kokusuyla şey yapıyor.
Allah Allah.
Bunlara ekip tutuyor.
Kazanmış
bunların
mı?
Kokunda... Hayır, adama soruşturma başladı. Böyle adaletsiz bir davranış sergilediği için.
Bu hiç aklıma soruşturma açısına gelmiyor. Türkiye'de hiç böyle şeyler olmuyor ya.
Evet, ama baktığımızda gerçekten bizim biyolojik olarak o an duyduğumuz koku, kendi algılarımız, biyolojik eğilimlerimiz bizim seçim algımızı da değiştiriyor.
Buna bir şey ben de ekleyeyim. Amerika'da şey yapmışlar. Böyle işte kaç bin kişiydi? 1600 seçmene şey yapmışlar işte. Bunlar oy veriyor, çıkıyor ya.
Hı hı.
Bir kaba tükürmelerini istiyorlar.
Hı hı.
Daha sonra da bunlardan işte seçimden birkaç ay sonra da tekrar iletişime geçiyorlar. Şimdi kortizol seviyesini analiz ediyorlar tükürüklerinde. Ha. Kortizol seviyesi ne kadar yüksekse o kadar daha çok liberal oluyormuş insanlar.
Kortizol kadınlık hormonuydu değil mi?
Hayır.
Ben hep bunu karıştırıyorum ya kortizolunu.
Hayır ya, kortizol işte stresi.
Şişmanlık.
Evet, aynen. O ne kadar yüksekse liberalizme biraz daha yatkın, hani liberal adaylara oy vermişler.
Ha.
Ortaya çıkıyor.
Demek kortizol yüksek olanlar liboş oluyorlar. Türkiye'de hiç yok ki liboş zaten.
Ya ne dedim, tükürün.
Ha? Tamam hadi.
Bende şöyle bir şey de var. Aslında oy kullanma sürecimizde oyun nerede kullandığımız da yapılan çalışmalarda seçim davranışım, yani hangi adayı seçeceğimizi belirlemede etkili olduğu bulunuyor. Stanford Üniversitesi 2008 yılında bir seçim süreciyle ilgili araştırma başlatıyor. Araştırmanın ana noktası normalde yurt dışında oy kullanımları genellikle okullarda ve kiliselerde gerçekleşiliyor.
Hı.
Bu seçilen konumların, sabitlenen konumların bir etkisi var mı diye bakılıyor.
Güzelmiş.
Ve çalışma sonucunda şu ortaya çıkıyor. Kiliselerde oy kullanan insanlar, eğer oradan gidip oy kullanıyorsanız, daha çok muhafazakar kanada oy verme eğiliminde olduğu gözüküyor. Ama tam tersi, okullarda oy kullananların ise hem eğitim politikalarını daha destekleyen kampanyalara ve sol kanada oy verme eğiliminin yüksek olduğu bulunuyor. Ardından Hollanda'da bu çalışmanın sonuçları test edilmeye çalışıyor. Ve şöyle bir araştırmacılar şöyle bir yöntem izliyorlar. Seçim öncesinde hani herkes sokağa çıkıp kime oy vereceksiniz diye soruyor ya. Bunlar da sokağa çıkıyor araştırmacılar. Önce gidiyorlar mekana. Bir kilise mekanı seçiyorlar, böyle topluluğun olduğu. Aynı zamanda bir de eğitim kurumlarının olduğu bir yer seçiyorlar. Ve insanları takip ediyorlar. O kiliseden ya da okuldan çıkmayan insanları seçiyorlar. Yani orayla etkileşim. Mesela siz otobüsten indiniz, yolda yürüyorsunuz. Sizi araştırmacı takip ediyor. Sonra size soru soruyor. Kime oy vermek istersin diye random olarak. Çalışma sonucunda gene aynı şey destekleniyor. Ve etrafta cami, daha doğrusu kilise, ibadethane gibi şeyler olan yerlerde...
Tam zamanında ezan başladı valla.
geleneksel partilere ve muhafazakar partilere oy veriliyor. Ama tam tersi durumda ise eğer etrafta kişilerin yürüdüğü şeyin o etrafında eğitim kurumları vesaire varsa kişiler şey açıklaması yapıyor. Hani sol kanat eğitim şeylerini destekleyen partilere oy verdiğini açıklıyorlar.
Şimdi hocam kıyı kesimle ilgili şöyle bir şey de var. Çok ilginçtir. Tüm dünyada şöyle bir eğilim var. İç kesimler daha muhafazakarlar, kıyı kesimler birazcık daha liberale yakınlar. Buna ilişkide yapılmış çok ilginç çalışmalar var. Şeyi ortaya koyuyor mesela. Neden kıyı kesimler tüm dünyada bu şekilde daha liberalken iç kesimler daha muhafazakar?
Neden? Deniz havası ya. Neden dolayı? Rakı balık deniz.
Evet, Los Angeles'ta öyleymiş. Rakı içiyorlarmış. Varsayım şu tabii ki. Kıyı kesimler eski zamanlardan beri daha fazla yabancılarla muhatap olduğu için ticaret dolayısıyla, turizm dolayısıyla limanlar orada olduğu için, eskiden de en çok limanlar kullanıldığı için onlar yeniliğe daha açık olduğu düşünüyor. İşte bu yüzden liberalleşme orada daha fazlayken muhafazakarlaşma iç kesimlere daha fazla deniyor. Burada en önemli örneklerden bir tanesi Rize.
Evet. Trabzon'da olabilir.
Ya işin şakası bu yana. Bir yana hani hakikaten çalışmalara baktığınızda dünyada da kıyı kesimlerinde liberalliğin daha fazla, iç kesimlerde muhafazakarlığın daha fazla olduğuna dair bir eğilim var. Elbette ki istisnalar bulunuyor. Ancak ilginç bir durum hakikaten.
Ama kaideyi bozması yani.
Ve kaideyi bozması tabii ki.
Bende şöyle bir durum da var. Şimdi biliyorsunuz hepimiz insanların hangi partinin ne vaadi olduğunu, seçimden sonra neyi değiştireceğini, ne kadar sürede yapacağını hepimiz gidiyoruz, bakıyoruz. Ve bir şekilde bu bizim oy davranışımızı da etkiliyor. Araştırmacılar, Kaliforniya Üniversitesi bunu dikkate alıyor ve gerçekten adayların vaatlerinin süresinin bizim davranışımızı etkilemedeki durumuna bakıyorlar ve şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Daha doğrusu bir deney yapıyorlar. Üniversite öğrencilerini alıyorlar. İki tane vaat geliştiriyorlar. Birinci vaat, tabii onlarda böyle bizim gibi sıkıntılar olmadığı için araştırma Hollanda'da yapılıyor. Bisiklet kullanım süreçleriyle ve o yolların düzenlenmesiyle ilgili. İkinci vaat de arkadaşlar pozitif bir ayrıcalık sağlamakla toplumda. Yani mesela işte doğum yapan kadınlara süt izninin arttırılması, süresinin arttırılması gibi bir vaat veriyorlar ve deney sürecinde ilk önce atıyorum bisikletle olan vaadi izletiyorlar. Bununla ilgili propagandalar seyrettiriyorlar ve bir gruba işte diyorlar ki bu davranış seçimi kazanırsak bir ay içerisinde yapılacak. İkinci gruba diyorlar ki bu gerçekleştirilirse bir yıl içerisinde bu durumu gerçekleştireceğiz diyorlar ve iki koşulda da aynı işlemi yapıyorlar. Çalışma sonucunda şu ortaya çıkıyor. Eğer seçim vaadi kısa süreli bir dönemi kapsıyorsa, yani bir ay içerisinde yapacağız, seçilir seçilmez yapacağız, işte şu kadar sürede İstanbul Sözleşmesi'ni kabul ettireceğiz gibi gibi şeyler söylendiğinde bunu seçmenler daha önemli bir konu olarak algılıyor toplumda ve kesinliği olduğu için o partiye oy verme davranışı artıyor. Ama süre uzadığında mesela şuna bakın, seçmenlerin vaatlerini, daha doğrusu partilerin vaatlerini, kimse işsizliği ne kadar sürede çözeceğini açıklamıyor. Bunu halledeceğiz, şunu halledeceğiz. Süreç uzadıkça da seçmenler daha fazla kararsız bir eğilim sergiliyor ve seçime gitmeden önce daha kolay oy değiştirebiliyorlar. Çünkü yapıp yapmayacaklarından emin olamıyorlar. Yani aslında vaatlerin süresi bile bizim oy verme davranışımızı etkileyen bir unsur daha olarak karşımıza çıkıyor.
Bir şey diyeyim ya, politik miyoplukla alakalı olabilir bence. Hani orada da mesela bir hükümet 5 yıldır görevde, ilk göreve geldiği yıl bir şey yapıyor ama kimse onu hatırlamıyor. Herkes son 3 ayda yaptığını ya da.
Ya zaten hocam seçimlerle ilgili bence en ilginç şeylerden bir tanesi şu. Yıllarca bir hükümet şeyde kalıyor, yıllarca çalışıyor, muhalefet yıllarca uğraşıyor ve biz varsayıyoruz ki o yıllarca emin bir sonuç olarak biz seçimlerde oy kullanıyoruz. Hayır hocam, son 1 aydaki gelişmeler aslında seçimin kimin kazanıp kim kaybettiğini ortaya koyuyor. Çok ilginç. Şimdi bu dönemde de bunu yaşıyoruz.
Evet.
Ondan öncesinde bir partinin oyları çok düşüktü. Şimdi son 1 ayda tak tak tak yükselip belki kazanabilecek hale geliyor. Abi madem bu uzun vadeli bir şey seçim tercihlerimiz, o zaman böyle olmaması gerekiyor. Bir yıl önceki oy neyse bir yıl sonra düşer aşağı 5 gün onu görmez ama öyle olmuyor hocam. Son bir ayda vaatlerdi, işte zamlardı, onlardı, bunlardı, diğerlerinin vaatlerdi, skandallar derken seçim aslında kaderi son bir ay oluyor. 4,5, 4 yılın, 5 yılın 4 yıl 11 ayı boyunca istediğini yap, son bir ayda işleri kıvırabiliyorsun. Bu da insan daha ne yazık ki bir başka manipüle edilen
durum. Ki bunun Türkiye'deki en güzel örneği, en büyük illerde seçmen kitlesinin en yüksek olduğu yerlerdeki seçim konuşmalarının son bir aya bırakılması.
Ha tabii.
Türkiye'nin bütün kesimleri gezilir. Ankara, İstanbul gibi ana seçmen kitlelerin, İzmir gibi yerler en son bir ayda. Çünkü en yakın süreçte, yani seçim öncesi bunu yaparsanız kişiler oradaki görüntülerden, kalabalıktan vesaireden daha kolay etkilenip oyu verme eğilimi.
Şu da çok ilginç. Hani hep bunu konuşuyoruz ya. Kim daha fazla kalabalık topladı, kim daha fazla kalabalık topladı. Özellikle büyük şehirlerde. Herkes, yani mantıken şöyle olması gerek. Abi kim toplarsa toplasın. Ben oyumu kime vereceksem vereceğim. Ama insan davranışı öyle değil hocam. Daha fazla kalabalık toplayanlara insanların daha fazla oy eğilimi verdiğini de görüyoruz. Bunu pazarlamacılar da çok kullanıyor. Girin bir yere mesela. Jilet. Türkiye'de en çok satan marka yazar. Biz o en çok satan marka olmasıyla diğer insanların onun güvendiği varsayım üzerinden biz de satın alıyoruz. Halbuki güvenin bir göstergesi değil. Belki daha fazla reklam yapıyor. Sonuç itibariyle boka konanda bir sürü sinek var. O zaman bizim de boka konmamıza gerek yok. Nasıl benzetme? Çok iyi.
Çok iyisin.
Ben çok güzel benzettim.
Peki başka bir şey söyleyeyim size. Seçmen davranışını etkileyen unsurlardan birisi de futbol olarak çıkıyor araştırmalarda arkadaşlar. Farklı birçok çalışma yapılıyor. İlki 2012 yılında bir araştırma var. Amerika'da gerçekleştiriliyor ve 1948 yılından 2009 yılına kadar 39 eyaletteki belediye başkanlık seçimleri inceleniyor. Aynı zamanda bu belediye başkanlıkların bulunduğu eyaletlerdeki futbol, yerel futbol takımlarının playofflara katılma süreci de inceleniyor ve çalışma sonucunda şu ortaya çıkıyor. Playoff'lara katılamayan belediyelerin diğer katılan belediyelere kıyasla daha az oy aldığı, o belediye adayının yani işte adayın daha kolay seçildi eğer futbolda kazanılıyorsa diyor. Ardından Almanya'da benzer bir araştırma yapılıyor ve ulusal çapta yapılıyor bu sefer. Yani ulusal takımların başarısı, milli takımların başarısı seçimi etkiliyor mu diye bakıyor. Şu ortaya çıkıyor, birçok çalışmada da destekleniyor bu. Milli futbol takımı mevcut partinin sürecinde başarı kazandıkça seçmenler o adaylı statükoyu daha çok koruma eğilimi sergiliyor. Çünkü futbol dediğimiz gibi büyük olaylar milli duyguları kabartıp bizleri bir araya getirttiriyor ve bu bizim hani süreçte güzel. Mesela eskiden hepimiz şunları hatırlıyorduk. Erevizyon.
Dünya ben ne diyeceğim? Olay Eurovizyon muymuş acaba, evet, AK Parti'nin kazanma hani, nedeni?
Çünkü bize birlik duygusunu, yani o ayrıştırma yerine birlik duygusunu hatırlatıyor ve çoğu partide bu durumu yaşadığında zaten seçim süreçlerinde kullanıyorlar. Biz de kazandık bunu işte. Biz size Dünya Kupası'nı getirdik. Böyle yaptık.
Şimdi futbol dedik falan dedik ama aslında seçimlerde başarıyı en önemli göstergen unsurlardan bir tanesi de şu baktığınızda. Evet, anketler ama anketlerde çok fazla satış matış olduğu için, partiler aldığı için görebileceğiniz en güzel yerden bir tanesi bahis siteleri hocam. Bahis sitelerine baktığınızda seçim 3 aşağı 5 yukarı kimin kazanacağı ilişkin önemli bir gösterge. Türkiye'de yine seçim kazanacakla ilgili önemli göstergen bir tanesi tüketici güven endeksi. Yine Türkiye'de öğrenebileceğiniz seçim kim kazanacağı ilişkin bilgilerde borsada bazı partilerle belli oranda angaje olmuş firmalar var. Onların değerleri ve son olarak da
ya hem YouTube'da kullandığınız içeriği burada paylaşıyorsunuz hem çalışmıyorsunuz. Sonra üstüne yetmezmiş gibi bir de bize soru soruyorsunuz.
Ya dördüncüsü neydi ya?
Dördüncüsü ben söyleyeyim, burada sponsorumuz var Betilt. Bahis sitesi.
Buradan da bahis sitesine teşekkürler. Ya dördüncüsü unuttum, çok güzeldi ya o da. Neyse, unuttum, onu YouTube'dan izleyin lütfen. Ama buralardan bilgi edinebiliyoruz. Niye? TÜİK'in şeyini geçersek hocam, o analizlerini. Temelde para buralara dönüyor ve paraya sahip olanlar bizden çok daha önce bilgiler ediniyorlar. Biz de işte son bir gün kala bile değil, seçim sandıkları açıklandıktan bir gün sonrasında artık gerçek sonuçları öğrenebiliyoruz.
İnşallah. Bir öğrenme yerimiz neresi, onu da söyleyeyim mi?
Tabii, başka ne?
Google Trendler. Amerika'da bir çalışma yapılıyor. 2014 yılından işte en son 2016'da mı seçim yapmışlardı? O yıla kadar her yıl, işte her seçim yılı Google Trendler'de trend, son 3 ayda trend olmuş şeylere bakıyorlar. Hangi aday daha çok hit yapmışsa o adayın kazandığını görüyorlar. Evet.
Son dönemde eğer o aday daha çok aranıyor. Bizde şimdi kim aranıyor? Söyleyebiliyor musun?
Söyleyebiliyorum.
Seçim yasakları var, bana söyle. Dudaklarını söyle, ben okurum. Aa, vay arkadaş, hiç düşünmediğimiz
i̇şte
bir aday.
Böyle bir podcast çekiyoruz, biz aramızda konuşuyoruz. En önemli noktaları size söylemiyoruz.
Evet. Çok iyi, böyle podcast yapamam. Dudaklar söyle, onlar duymasın. Sadece sen ben bilelim. Ben şu anda biliyorum sevgili dinleyiciler. Siz de öğrenmek istiyorsanız akademiking.net.
Evet, ama burada Türkiye açısından bir iki sınırlama var. Şöyle mesela Amerika'ya göre Türkiye'de internete erişim bazı bölgelerde daha kısıtlı.
Aa, doğru, onu hiç düşünmedim. Evet.
Bir de mesela Türkiye'de şöyle çok bir yani Google Trendlere yansıdığı görülmüş. Bir aday çıkıyor, saçma sapan bir şey söylüyor. He. Herkes onu merak ettiği için arıyor. Ya yani Türkiye'de birkaç kısıtlaması var.
Tamam. Doğru, mantıklı. Yani o zaman Google Trendlere de güvenmeyin. Borsada da şöyle durumlar var değil mi? Son sözüm, üç şeye de iptal edelim. Onlara da güvenmeyin.
Ben de şöyle bir şey var hocalarım. Şimdi son dönemlerde şimdi seçim yaklaştıkça hepimizde heyecanın yanında birazcık da korku oluşuyor tabii. Ya Türkiye'de bir şey özellikle. Mi olacak, karışıklık mı olacak, darbe mi olacak? Söylemler çok sertleşiyor taraflar arasında. Amerika'da buna bakıyor araştırmacılar 2005 yılında. Bilindiği üzere aslında 2001 yılında İkiz Kuleler'in devrilmesiyle birlikte Amerika'da bir terör algısı oluştu. Özellikle Bush döneminde. Araştırmacılar bunu temel alıyor ve diyor ki insanları bu şekilde korkutmanın ya da tekrar aynı şeyleri yaşayacağız algısı yaratmanın seçmen davranışına etkisi nedir diye bakıyorlar. Bunun üzerine araştırmada içerik hazırlanıyor. Hem Bush'a yönelik hem de Bush'un karşı adayına yönelik. Çünkü seçim öncesi yapılıyor Bush'un seçiminden önce. Ve seçmenlere bu videolar izletiliyor, tanıtımlar ve tanıtımların içeriğinde korku empoze etme var. Ölüm korkusu. Hmm. Tekrardan bir terör sargısı, tekrardan bir baskın, silahlı saldırı veya işte iç karışıklık vurgusu yapılıyor. Çalışma sonucunda şu ortaya çıkıyor hocalarım. Bu tarz baskılar arttıkça seçmen ya aman Ali Rıza Bey bize bir şey olmasın, ayranımız dökülmesin diye mevcut partiye daha çok oy verme eğilimi gösteriyor.
Bununla ilgili şunu da söyleyelim. YouTube'da da bir videosunu çektik. Beyinde de bunu görebiliyorsunuz hocam. Sağ muhafazakar kesime daha yakın olanlarda korku üzerinden daha iyi oy toplanabiliyor. Diğer tarafta ise daha yenilikler üzerinden toplanabiliyor. Kimi dinleyicimiz buna kızıyor olabilir ama bilimsel çalışmaları okuduğunuzda o videomuzun altında tüm çalışmanın da linklerini verdik. Amigdala'nın boyutu bile değişmiş durumda sağcı ve solcu insanlarda. Dolayısıyla ama güzel bir taraf da var. Seçimin kaderini o kişiler belirlemiyorlar. Hani zaten belli Türkiye'de hocam kimin nereye oy vereceği. Aradaki kararsızlar hep seçim kaderini belirliyorlar. Önemli olan da o kararsızları değiştirebilmek üzerinden geçiyor. Evet. O yüzden de hocam seçim kaderi hep son bir ayda belli oluyor ne yazık ki. Ondan öncesinin çok bir anlamı yok.
Şöyle bir şey de var hocalarım. Ya şimdi evet bir sürü olay etki ediyor. Aynı zamanda kimin aday olduğu da mesela yapılan araştırmalara göre adayın çekiciliği, görünümlüğü, sempatikliği de bireylerin oy verme davranışını etkiliyor. Ve bu da kadın erkekler arasında da farklılık yapıyor. Örneğin kadınlar öncelikli olarak kadın erkek fark etmeksizin çekicilik her zaman adayın çekici olması oy vermeyi arttırıyor.
Perinçek.
Erkeklerde durum şöyle bir şey. Eğer seçilecek kişi kadın adaysa çekiciliğe daha önem veriyorlar. Ama eğer seçilecek kişi erkekse erkekler adayın yetkinliğine bakıyorlar. Kadınlar ise erkeklerde ulaşılabilirlik yani bizden biri mi, halktan biri mi algısına yönelik oy veriyorlar. Ama bir potansiyelde bütün olarak baktığımızda karizmatik lider etkisi arttıkça tabii ki de seçmenin davranışı verilen vaatlerden daha çok etkiliyor.
Ya çok ilginç. Orada yine şöyle çalışmalar var. fMRI ile yapıyorlar. Eğer konuşan kişi karizmatikse beynin şey kısımlarının, rasyonel karar verme frontal bölgesinin düzgün çalışmadığı onun yerine içgüdülerinin çalıştığı gözüküyor. Yine evet yapılan çalışmada çok ilginç şeyler de görüyorsunuz. Genel itibariyle seçimlerin çoğunu istatistikler olarak anlamlı olabilecek bir şey uzun boylular kazanıyor hocam. O da çok ilginç bir gerçek. Yani bunların hepsi avantaj. Çok saçma sapan şey. Uzun boylu olması, karizmatik olmasıyla yapacağı, siyasi olarak yapacağı şeyler arasında hiçbir bağ yok ama insan işte böyle bir varlık ve biz bunu çok kez unutuyoruz.
Şöyle de bir gerçek var hocam. Şimdi bizim bu konuştuğumuz çalışmaların çoğu Amerikan bağlamında ve Avrupa bağlamında yapılıyor ve buralarda seçmen davranışı çok kısıtlı. Tabii. Herkes oy vermiyor. Tamam. Türkiye'de ise siyasi görüş çok önemli bir parça hayatımızda. Hı-hı. Yani buna göre davranma, buna göre ilişki ağları yapma. Bence hani burada araştırmacılara sesleniyorum. Türkiye'de bu tarz çalışmalara bakılması farklı sonuçların doğurmasına da imkan sağlayacaktır.
Hı-hı. Şey gibi oldu. Hoş makalenin sonu.
Öyle de ekledim. Makale yazarsanız buradan alabilirsiniz.
Çalışma kısıtlarını da belirteceğini.
Herkes söyleyecek. SSI basarsınız arkadaşlar.
Herkesin söyleyecek klasik cümleler vardır ya. Dünya barışı, kardeşlik çok önemli. Her şeyi unutalım. Onun gibi bir konuşma.
Anne seni çok seviyorum.
Burada bir şey daha değineyim. Biz genelde demokratik olarak seçimlere katılım güzel bir şey olduğunu söylüyoruz. %90 rekor kuruyorsan ama aslında temel itibar az gelişmiş ülkelerde katılım daha fazla oluyor. Evet. Niye? Çünkü sisteme güvenemediğimiz için herkes oy vermeye çalışıyor. Gelişmiş ülkelerde çok daha düşük. Hani bunu böyle söylemek istemiyorum ama düşük olması katılımı genelde daha gelişmiş ülkede yaşadığınızla ilişkin çok önemli bir gösterge ne yazık ki.
Tamam o zaman hocam ben şeyden bahsedeyim. Seçimden sonra ne oluyor?
Ne oluyor?
Amerika'da iki seçim yılını incelemişler. 2016 ve 2012 yıllarında. Kaybeden tarafa oy verenler iş yerlerinde %60 performans düşüklüğüyle çalışmaya başlamış. Şirketleri 700 milyon ortalama İyi. 700 milyon dolar zarara uğrattıkları ortaya çıkmış.
Peki kazananlar ne kadar?
Kazananlara bakmışlar. Onlar bir şefmek görünmemiş.
Allah Allah.
Evet görünmemiş.
Vallahi ben uçarım.
Sen kim
söyleyeyim de burada.
Bu arada bir şey diyeceğim. Spotify'da podcast'te sesli mesaj gönderme özelliği varmış.
Var evet.
Merve hocam diyor ki bize kimse göndermedi mesajı.
Ben kontrol ediyorum, kimse yok.
Arada bize selam melam gönderin ya. Onları göre duyalım.
Ben deneme olarak kendim yolladım onları. Çalışıyor mu? Çalışıyor mu?
Geçen de podcast'in reklamını bize kimse Instagram'da falan paylaşmadığı için paylaşmıyoruz hocam. Paylaşın reklam yapalım diye. En son Hazal hocamdan rica ettim. Çok güzel podcast diye onu paylaştım Instagram'da. Reklamı kendi kendimize yaptık. Niye böyle yapıyorsunuz? Bizi üzüyorsunuz ya. Böyle de kapatıyoruz işte podcast'ı.
Sesli mesajları sona editlerim yollarlarsa.
Tamam.
Sonra ama hemen yollamaları. Nasıl
yok bir sonraki. Ya.
Bir sonraki.
Ha anladım. Hmm.
Eğer güzel mesaj gönderirseniz onu editleriz hocalarım.
Sizleri çok seviyoruz hocalarım. Evet, sizi... Kendinize çok evet. iyi bakın.
Kapanışta böyle yaptık. Seviyoruz. Niye beni dürtüyorsun? Ben ne diyeceğim?
Yani kapanış
sizi çok seviyoruz hocalarım. Dünya barıştı, kardeşlik, seçim gelir geçer. Hep birlikte güzel günlere.
Hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye yaşam.